Ayrım 6. Son Baba, Mario Puzo, sayfa 53. Pasifik Okyanusu Güvenlik Şirketi'nin bilgisayarları 24 saat içinde Bozkanıt'la ilgili her şeyi öğrendi. 34 yaşındaydı, Texas Üniversitesi'nden mezundu, futbol takımında oynamıştı. Sonra bir mevsim profesyonel futbolcu olarak sahalara çıkmıştı. Babasının Houston'da bir bankası vardı. Daha önemlisi amcası Texas'taki cumhuriyetçilerin siyasi mekanizmasını yönetiyordu. Başkanın da yakın dostuydu. Üstüne üstlük ailenin bol parası vardı. Bozkanıt tam bir malın gözüydü. Babasının bankasının başkan yardımcısıydı ve bir petrol alanının kiralanması ile ilgili dalavereli bir işte tutuklanmaktan zorlukla kurtulmuştu. 6 defa saldırı yüzünden tutuklanmıştı. Bir olayda iki polisi öyle acımasızca dövmüştü ki adamları hastaneye kaldırmak zorunda kalmışlardı. Ama Skyanat bu suçtan dava edilmemiş çünkü polis memurlarına tazminat ödemişti. Ayrıca bir cinsel taciz olayında da iş mahkemeye düşmeden halledilmişti. Skyanat bütün bunlardan önce 21 yaşındayken Athena ile evlenmiş ve çiftin ertesi yıl bir kızları dünyaya gelmişti. Çocuğa Bethany adını vermişlerdi. Karısı 20 yaşındayken kızıyla birlikte ortadan kaybolmuştu. Bütün bunlar Andrew Pollard'ın durumu iyice kavramasını sağladı. Skyanat kötü bir yaratıktı. 10 yıl boyunca karısına kin tutmuştu. Silahlı polislerle dövüşen, onları hastanelik edecek kadar güçlü ve zalim biriydi. Böyle birini korkutma olasılığı sıfırdı. Pollard, Skyanat'a parayı ver, anlaşmayı imzalat. Ondan sonra da bu işe hiç karışma dedi kendi kendine. Los Angeles Polis Merkezi adına Skyanat olayıyla ilgilenen Jim Lusey'i aradı. Lusey'e karşı müthiş bir hayranlık ve saygı duyuyordu. Onun gibi bir polis olmayı isterdi. İkisi işbirliği yapıyorlardı. Lusey her Noel'de Pasifik Okyanusu Güvenlik Şirketi'nden bir armağan alıyordu. Şimdi Pollard'ın polisin edindiği bilgiye ihtiyacı vardı. Lusey'nin ortaya çıkardığı her şeyi öğrenmesi gerekiyordu. Pollard, Jim dedi, bana Bozkanıt'la ilgili dosyanın kopyasını gönderebilir misin? Onun Los Angeles'taki adresini öğrenmem gerekiyor. Skyanat hakkında ayrıntılı bilgi edinmeliyim. Lucy, olur diye cevap verdi ama onun aleyhindeki suçlamalar geri alındı. Bu işe neden karıştın? Pollard açıkladı, koruma işi. Bu adam ne kadar tehlikeli. Lucy, Skyanat kaçığın teki dedi. Koruma tipine söyle. Adam onlara yaklaşır yaklaşmaz ateş açsınlar. Pollard güldü. Ondan sonra da sen beni tutukla. Bu yasalara aykırı bir şey. Lucy, evet dedi. Seni tutuklamak zorunda kalırım. Amma da kötü bir şaka. Bozkanıt Santa Monica'da Ocean Caddesi'nde mütevazı bir motelde kalıyordu. Bu durum Andrew Pollard'ı endişelendirdi. Çünkü Athena'nın Malibu'daki evi oradan arabayla ancak 15 dakika uzaklıktaydı. 4 kişilik bir time Athena'nın evini koruma görevini verdi. Skyanat'ın oteline de 2 kişilik bir timi yolladı. Sonra da genç adamla öğleden sonra buluşmayı kararlaştırdı. Pollard bu randevuya giderken yanına en iri yarı en gözü pek adamlarından 3'ünü aldı. İnsan Skyanat gibi birinin ne yapacağını önceden kestiremezdi. Skyanat onları oteldeki dairesine aldı, gülümseyerek karşıladı, nazik davrandı ama içki ya da başka bir şey ikram etmedi. İşin garibi gömlek ve ceket giymiş kravatla takmıştı, belki de hala bir bankacı olduğunu belirtmek için. Pollard kendisiyle 3 korumasını tanıttı. Pasifik Okyanusu Güvenlik Şirketi kimliklerini gösterdiler. Skyanat onlara sırıtarak baktı. ''Epey iri kıyımsınız ama her birinizi teke tek bir dövüşte pestilinizi çıkarıncaya kadar döverim.'' İyi eğitilmiş olan 3 koruma ne demek istediğini anladıklarını belirtmek için hafifçe gülümsediler. Ama Pollard mahsus sinirlenmiş gibi bir tavır takındı. ''Biz buraya iş için geldik Bay Skyanat. Tehditlere katlanmak için değil. Lord Stone stüdyoları size 50 bin peşin ve her ay 20 bin dolar vermeye hazır. 8 ay için. Bütün yapacağınız Los Angeles'tan gitmek. Pollard çantasından anlaşmalarla yeşilli beyazlı büyük bir çeki çıkardı. Skyanat bunları inceledi. Çok basit bir anlaşma bu. Avukata bile gerek yok ama para az. Ben peşin 100 bin ve her ay 50 bin dolar düşünüyordum. Pollard bu çok fazla diye cevap verdi. Bir yargıçtan engellenmeniz için resmi belge aldık. Athena'ya bir blok yaklaşırsanız hapsi boylarsınız. Athena 24 saat koruma altında ve sizi izlemeleri için de bir gözetleme timi bulunuyor. Onun için bu para size havadan gelmiş sayılır. Skianet, Kaliforniya'ya daha önce gelmeliymişim dedi. Buranın taşı toprağı altın. Bana neden para veriyorlar ki? Pollard açıkladı. Stüdyo bazen Acuity'nin içinin rahat olmasını istiyor. Skianet düşünceli bir tavırla, o gerçekten büyük bir yıldız dedi. Eh, Athena her zaman harika biriydi. Düşünün, onunla günde 5 defa yatardım. Üç adama bakarak güldü. Üstelik çok da kafalı. Pollard genç adamı merakla süzdü. Skianet sigara ilanlarındaki gibi yakışıklı, atletik yapılı bir erkekti. Ama suratı güneş ve içkiden kızarmıştı, gövdesi iriydi. Güneylilere özgü o sevimli aksanla hem neşeli hem de tehlikeli bir biçimde ağır ağır konuşuyordu. Pek çok kadın böyle birine aşık olurdu. New York'ta Skianet'a benzeyen polisler vardı ve çapkınlık konusunda çok da başarılıydılar. Onları cinayet vakalarına gönderirdiniz, bir hafta sonra dul kalan kadınları teselli etmeye başlarlardı. Düşünülecek olursa Jim Lucy de öyle bir polisti ama Pollard hiçbir zaman bu kadar şanslı olamamıştı. Pollard işten söz edelim dedi. Skianet'in tanıklar önünde çeki alarak anlaşmayı imzalamasını istiyordu. Belki stüdyo daha sonra gerekirse onu tehditle para almak suçundan tutuklatabilirdi. Skianet masanın başına geçti. Kaleminiz var mı? Pollard çantasından mürekkep kalemini çıkarıp anlaşmadaki boş yerlere ayda 20.000 diye yazdı. Skianet bunu fark ederek neşeyle demek daha fazla alabilirdim dedi. Sonra anlaşmanın 3 kopyasını da imzaladı. Los Angeles'tan ne zaman ayrılmam gerekiyor? Pollard hemen bu gece dedi. Ben sizi uçağınıza götüreceğim. Skianet başını salladı. Hayır, teşekkür ederim. Arabamla Las Vegas'a gidecek, bu çekle kumar oynayacağım. Pollard gözüm üzerinizde olacak dedi. Artık biraz sertlik etmenin zamanının geldiğini düşünüyordu. Sizi uyarıyorum, Los Angeles'a gelirseniz sizi tehditle para almak suçundan tutuklatırım. Skianet'in kırmızı suratında pek neşeli bir ifade belirdi. Ah, bu çok hoşuma gider. O zaman Athena kadar ünlü olurum. O gece gözetleme timi Boss Skianet'in otelden ayrıldığına haber verdi. Ama genç adam gidip Beverly Hills Oteli'ne yerleşmiş, 50.000 dolarlık çeki de Bank of America'daki hesabına yatırmıştı. Pollard bütün bunlardan birkaç anlam çıkardı. Skianet'in nüfuzu vardı. Beverly Hills'a yerleşebilmesinden bu anlaşılıyordu. Genç adamın yaptığı anlaşmaya aldırdığı bile yoktu. Pollard bu durumu Bobby Bunce'a bildirerek talimat istedi. Adam ona dilini tutmasını söyledi. Anlaşmanın bir kopyası Athena'nın korkularını gidermek ve onun işe dönmesini sağlamak için yıldıza gösterilmişti. Bunce, Pollard'a genç kadının onların suratlarına güldüğünü açıklamadı. Pollard, çeke ödeme yapılmasını durdurabilirsin dedi. Bunce hayır diye cevap verdi. Çeke karşılık parayı alsın. Ondan sonra onu tehditle para almak, dolandırıcılık ya da böyle bir suçtan mahkemeye sürükleriz. Ben sadece Athena'nın kocasının hala burada olduğunu öğrenmesini istemiyorum. Pollard güvenlik önlemlerini iki katına çıkaracağım dedi. Ama adam deliyse ve kadına gerçekten zarar vermek istiyorsa bunun bir yararı olmaz. O blef yapıyor. İlk sefer kadına bir şey yapmadı, şimdi neden yapsın? Pollard sana nedenini söyleyeceğim dedi. Skianet'in odasını gizlice araştırdık. Ne bulduk dersin? Gerçek asit dolu bir şişe. Bunce bağırdı, kahretsin, bunu polise açıklayamaz mısın? Örneğin Jim Lucy'ye. Yanında asit bulundurmak suç değil ki. Ama izinsiz arama yapmak suçtur. Skianet hapse atılmama neden olabilir. Bant, sen bana hiçbir şey söylemedin dedi. Bu konuşmayı hiç yapmadık. Sen de bildiklerini unut. Pollard tabii tabii diye karşılık verdi. Bu bilgi için stüdyoya fatura da yollamayacağım. Bant alayla teşekkür ederim dedi. Beni habersiz bırakma. Skippy Deer Claudia'yı hazırladı. Kendisi yapımcı, kadın da yazar olduğu için ona yapacağı rolü açıkladı. Dear, Athena'nın ayaklarını öpmelisin dedi. Kesinlikle yalvar yakar ağla, sinir krizleri geçir. Gerçek bir dostu ve sırdaşı olarak onun için yaptığın her şeyi anlat. Athena gibi bir profesyonel olarak yaptıklarını da Athena'nın filme devam etmesini sağlamalısın. Claudia Skippy'nin bu hallerine alışıktı. Soğuk bir tavırla neden ben diye sordu. Yapımcı sensin, Dita da yönetmen. Vance Lodestone'un başkanı. Asıl siz gidip onun ayaklarını öpün. Bu konuda benden daha fazla pratik yapmışsınızdır. Dear, bu başından beri senin projendi dedi. Orijinal senaryoyu sen yazdın, beni buldun, Athena'yı da. Proje başarısızlığa uğrarsa adını her zaman bu fiyaskoyla anarlar. Dear çıkıp gittiği ve Claudia da bürosunda yalnız kaldığı zaman yapımcının haklı olduğunu anladı. Çaresizce ağabeyi Cross'u düşündü. Sadece o kendisine yardım edebilir, Boss Kenneth sorununun ortadan kalkmasını sağlardı. Claudia Athena ile olan dostluğundan yararlanma fikrinden nefret ediyordu ve yıldız onu geri çevirebilirdi. Ama ağabeyi Cross hiçbir zaman böyle bir şey yapmazdı. Şimdiye dek hiç yapmamıştı. Claudia Las Vegas'a Xanadu Oteli'ne telefon etti ama ona Cross'un Kua Gua'ya gittiğini ve ancak ertesi gün döneceğini söylediler. Bu unutmaya çalıştığı bütün o çocukluk anılarının canlanmasına neden oldu. Hiçbir zaman Kua Gua'ya ağabeyine telefon edemezdi. Bir daha asla kendi isteğiyle Clary Cuzzio'larla bir ilişkisi olmayacaktı. Çocukluğunu bir daha hatırlamak istemiyordu. Babasını da, Clary Cuzzio'lardan herhangi birini de. İkinci bölüm. Clary Cuzzio ailesi ve Pippi de Lena. Üçüncü kısım. Clary Cuzzio ailesinin vahşetiyle ilgili efsane 100 yıldan daha uzun bir süre önce Sicilya'da yerleşmişti. Clary Cuzzio'lar orada ormanın bir bölümü yüzünden rakip bir aileyle tam 20 yıl savaşmışlardı. Rakip aşiretin reisi Don Pietro Forlenza ölüm döşeğindeydi. 85 yıl mücadeleye dayanmış ama sonra felç geçirmişti. Doktorlar bir haftalık ömrü kaldığını söylüyorlardı. Clary Cuzzio ailesinin bir üyesi hasta adamın yatak odasına girmeyi başardı. Onu hançerleyerek öldürdü. Bir yandan da ihtiyarın huzurlu bir ölümü hak etmediğini haykırıyordu. Don Domenico Clary Cuzzio sık sık bu eski cinayetten söz ederdi. Bunu eski yöntemlerin ne kadar budalaca olduğunu belirtmek için yapardı. Seçim yapılmadan başvurulan şiddetin sadece bir tür kabadayılık taslama olduğuna işaret etmek içindi. Şiddet ziyan edilemeyecek kadar değerli bir silahtı. Her zaman önemli bir amaç için kullanılmalıydı. Gerçekten de bu sözlerinin kanıtı vardı. Clary Cuzzio ailesinin Sicilya'da mahvına bu neden olmuştu. Mussolini ve faşistleri İtalya'da iktidara gelip mutlak gücü elde ettikleri zaman mafyanın ortadan kaldırılması gerektiğini anladılar. Bunu hukuk ve yasaları bir yana bırakıp karşı konulması imkansız silahlı bir güç kullanarak yaptılar. Mafya ezildi ama o arada binlerce masum insan mafya üyeleriyle birlikte hapse atıldı ya da sürüldü. Sadece Clary Cuzzio aşireti faşistlerin emirlerine karşı koyma cesaretini gösterdi. Aile yerel faşist valiyi öldürdü, faşist garnizonlarına saldırdı. Faşistleri en kızdıran şey de Mussolini Palermo'da bir konuşma yaptığında İngiltere'den getirdiği ve çok değer verdiği melon şapkasıyla şemsiyesini çalmaları oldu. Bu köylünün şaka ve hakareti Mussolini'nin Sicilya'da alay konusu olmasına yol açtı. Ve sonunda ailenin mahvına neden oldu. Clary Cuzzio'ların yaşadığı vilayette müthiş bir silahlı güç yığınağı vardı. Clary Cuzzio aşiretinden 500 kişi hemen öldürüldü. Bir 500 kişi de Akdeniz'deki mahkumların sürüldüğü çorak adalara gönderildi. Sadece Clary Cuzzio'ların kalbi denen kişiler kalabildi. Aile genç Domenico Clary Cuzzio'yu Amerika'ya gönderdi. O da kalıtımının ne kadar güçlü olduğunu kanıtlarcasına Amerika'da kendi imparatorluğunu kurdu. Ama atalarının Sicilya'da gösterdiklerinden daha fazla kurnazlık ve ileri görüşlü. Ancak Domenico kanunsuzluğun en büyük düşmanı olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Bu nedenle de Amerika'yı çok sevdi. Daha ilk yıllarda Amerikan adaletinin o ünlü prensibini öğrendi. 100 suçlunun serbest kalması bir masumun cezalandırılmasından daha iyidir. Bu kavramın güzelliği karşısında adeta dili tutulan genç adam ateşli bir vatansevere dönüştü. Amerika onun vatanıydı. Amerika'dan asla ayrılmayacaktı. Bundan ilham alan Don Domenico, Amerika'da Clericuzio İmparatorluğunu kurdu. Bu örgüt aşiretin Sicilya'daki imparatorluğundan daha sağlamdı. Don hatırı sayılır meblağlar armağan ederek bütün siyasi ve hukuki örgütlerle dostluk kurdu. Bir ya da iki gelir kaynağıyla yetinmedi. Amerikan iş hayatının en güzel geleneğine uyarak çeşitli alanlara el attı. İnşaat sektörü, çöp toplama işi, her türlü taşımacılık. Ama en büyük para kumardan geliyordu. Kumar Don'un aşkıydı. Buna karşılık uyuşturucu işinin çok kazançlı olmasına rağmen bu ticarete güvenemiyordu. Bu nedenle de son yıllarda Clericuzio ailesinin sadece kumarla doğrudan ilgilenmesine izin verdi. Geri kalan işlerdense %5 pay alıyordu. 25 yıl sonra Don'un planı ve düşü gerçek oluyordu. Kumar artık saygı gören bir uğraştı. Daha da önemlisi giderek daha yasal sayılıyordu. Eyalet piyangoları hükümetin vatandaşları dolandırmak için başvurduğu bu yol sürekli gelişiyordu. Ödüller 20 yıla yayılıyor, böylece eyalet hiç para vermemiş oluyordu. Elde ettiği paranın yalnızca faizini ödüyordu. Üstelik o da vergiye tabiydi. Ne güzel bir şakaydı bu. Don Domenico ayrıntıları biliyordu. Çünkü birkaç eyalette dolgun bir ücret karşılığı piyangoları düzenleyen şirket aileye aitti. Ama Don sporla ilgili kumarın bütün Birleşik Devletler'de yasal sayılacağı o günü bekliyordu. Şimdiki halde sadece Nevada'da yasaldı. Spor kumarı yasal olursa sadece Süper Kupa'daki bir futbol maçında bir tek günde 1 milyar dolar kazanılabilecekti. 7 maçlık Dünya Kupası da aynı kazancı sağlayacaktı. Üniversite futbolu, hokey, basketbol da zengin kaynaklardı. Spor oyunlarıyla ilgili karmaşık ve çekici piyangolar çekilecekti. Yasal birer altın madeni olacaktı bunlar. Don o harika günü görecek kadar yaşamayacağını biliyordu ama çocukları için ne müthiş bir dünya olacaktı. Clericuzio'lar Rönesans prensleriyle eşit sayılacaklardı. Sanatı himaye edecek, hükümette önemli görevler alacak ve danışmanlık yapacaklardı. Tarih kitapları onlardan saygıyla söz edecekti. Altından bir paravan ailenin kökenlerini gizleyecekti. Bütün torunları, adamları, gerçek dostları sonsuza dek güvende olacaklardı. Gerçekten de Don uygar bir toplum düşünüyordu. Çünkü bu dev ağaçtan dökülen meyveler insanlığı besleyecek ve koruyacaktı. Ama bu büyük ağacın köklerinin arasında her zaman Clericuzio'ların ölümsüz pitonu olacak ve o hiçbir zaman kurumayacak olan bir kaynaktan beslenecekti. Clericuzio ailesi Birleşik Devletlere dağılmış mafya imparatorluklarının kutsal kilisesi ise Don Domenico Clericuzio da papaydı. Ona sadece zekası değil gücü yüzünden de saygı duyuyorlardı. Don Clericuzio ayrıca ailede uyguladığı katı ahlak prensipleri yüzünden de saygı uyandırıyordu. Stres, pişmanlık ya da çetin koşullar ne olursa olsun her erkek, kadın ve çocuk davranışlarından sorumluydu. Davranış bir insanın kişiliğini belirtiyordu. Sözler rüzgarda yellenmekten farksızdı. Don bütün toplum bilimlerini ve psikolojiyi aşağı görüyordu. Koyu bir Katolikti. İnsanın bu dünyada günahlarının bedelini ödeyeceğine, öbür dünyada ise affedileceğine inanıyordu. Her borcun ödenmesi gerekiyordu ve Don bu dünyadaki yargılarında sertti. Sadakat konusunda da öyle. Onun için önce kendi kanından olanlar geliyordu. Sonra Tanrısı. Evinde kendi küçük kilisesi yok muydu? Üçüncü olarak da Clericuzio ailesinin yönetiminde olan kişilere karşı sorumlulukları. Çünkü toplumu ve bir vatansever olmasına rağmen hükümeti hesaplarına katmıyordu. Don Clericuzio toplum ve hükümetin insana düşman olduğu Sicilya'da doğmuştu. Özgür irade kavramı çok belirgindi. İradeni kullanarak günlük ekmeğini bir esir gibi gurursuzca ve umutsuzca kazanabilirdin. Ya da saygı uyandıran bir insan olarak kazanırdın. Ailen senin toplumundu. Tanrın seni cezalandıran varlık ve adamların seni korurlardı. Dünyadakilere karşı bir görevin vardı. Kursaklarına ekmeğin girmesi, dünyanın saygısı ve diğer insanların verecekleri cezadan korunmaları. Don İmparatorluğunu çocuklarının ve torunlarının günün birinde gerileyerek aciz insanlardan oluşan bir güruha dönüşmeleri için kurmamıştı. Güç kazanmış ve bunu arttırmayı sürdürmüştü. Sırf ailenin acının ve servetinin kilise kadar uzun süre dayanabilmesi için. Bir insanın bu dünyada günlük ekmeğini kazanmasından, sonra öbür dünyada bağışlayıcı bir tanrının karşısına çıkmasından daha ulu bir amacı olabilir miydi? Diğer insanlara ve onların kusurlu toplum yapılarına gelince, hepsi de okyanusun dibinde yüzebilirlerdi. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 62.